Ayrım 12.
Sayfa 158. Her akşam güneş ağır ağır çekilip hava ile birlikte toprak da soğumayı yüz tutunca düşen ısıyla doğru orantılı olarak canlıların da aktiviteleri azalıyor. Bunlar da hareket yetenekleri tükene tükene sonunda oldukları yerde donup kalmaktan da öteye bir bakıma bilinçlerini yitirme, yarı baygınlaşma, kendilerinden geçme gibi bir duruma düşüyorlardı. Gerçi dünyanın ekvatora yakın bölgelerinde gerek gece ile gündüz gerekse mevsimler arasındaki ısı farklılıklarının büyük olmamasına bağlı olarak canlılar bu değişmelerden pek az etkileniyor, ısı farkları böylesine uç değişmelere yol açmıyor olabilirdi. Ama zaten sırf fazla ısıdan ve kuraklıktan ötürü o çağlarda bu bölgelerde nüfusun yoğun olmama olasılığı da çok büyüktü. Isıya bağlı olarak belli bölgelere göre daha yoğun bir nüfus baskısı altında olmalıydılar. Tropikal bölgelerin üst ve alt sınırlarından başlayarak özellikle üst enlemlere doğru hayatın yoğun olduğu, birden bastıran gece soğuğunda yaklaşık 12 saatlik bir süre için bütün canlıların her türlü faaliyetlerinin geçici olarak donduğu kesindi. Bu nüfus yoğun bölgelerde hayat her akşam güneşle birlikte adeta sönüp gidiyordu. Dinozorların yaşadıkları ormanlarda geceleri ürpertici bir ölüm sessizliği hüküm sürerdi. Avcı ister istemez avının peşini bırakır, av hareketleri ağırlaşa sonunda tıpkı dondurulmuş bir film karesindeki resim gibi hareketsiz kalsa bile avcı ona aynı nedenlerden ötürü yaklaşamazdı. Ne avın ne de aç avcının düşen ısıyla birlikte katılaşan bedenlerini yerlerinden kımıldatmaları söz konusuydu. Ertesi sabah günün ilk ışıkları ufukta belirip hava ısınmaya yüz tutunca artan ısıyla birlikte kovalamacada kaldığı yerden devam ederdi. Söylediklerimizin doğruluğunu ispatlamak için bir kertenkeleyi gece soğuğunda gözlemeniz yetecektir. Herkesin bildiği gibi kertenkelenin tıpkı geçmişin bütün ilk kara canlıları gibi soğukkanlı bir hayvan olmasındandır bu. Aslında soğukkanlı terimi temelden yanlış bir terim. Dolayısıyla da olup bitenin aslını tam anlamamızı engelliyor. Çünkü bu hayvanlar gerçekten de soğuk değillerdir. Sadece kendilerine ait bir vücut ısısından mahrumdurlar o kadar. İşin püf noktası da burada yatmaktadır. Bu canlılar edilgin birer varlık olarak çevrenin ve doğal ortamın koşullarına kayıtsız şartsız teslim olup uyum sağlama dediğimiz ilkeyi, daha doğrusu bedenlerini ona uydurma faaliyetini yerine getirmektedirler. Bu nedenle bu olgunun bilimsel tanımını yapmak için başvurulan poikoterm, değişken ısılı terimi, durumu çok daha iyi yansıtmaktadır. Hayatın suda geçirdiği birkaç milyar yıl boyunca canlıların suyun ısısına öylece uyma yetenekleri başlarına hiçbir iş açmamıştı. Çünkü su, ortam ve çevre olarak gerçek bir cennetti. Bu cennetin belli başlı özelliklerinden biri de büyük ısı farklılıklarına yer vermeyen uzun süre aynı kalan sıcaklıktı. Oysa şimdi ne değişmeyen bir ısı kalmıştı ortada ne de cennet. Bu yeni dünyada hayat namına ne varsa 24 saat boyunca canlılık, hareketlilik ile ölümü andırır bir doğma durumu arasında gelgit yapmaktan kurtulamamaktaydı. Hem karada hem de denizde yaşayan ilk amfibik hayvanların suyu terk ettikleri an ile dinozorların yeryüzündeki hakimiyetinin sonu arasında uzanan o milyonlarca yıl içinde, yer küre bir dik dönme hareketleri yüzünden zorunlu olarak ısı farklılıklarını ürettikçe canlılar da bir canlanma, bir ölümcül katılaşma arasında gelgit yapıyor ama ellerinden bu durumu değiştirecek bir şey de gelmiyordu. Öte yandan bütün bu olup bitenin akla yatkın belli bir amaca ya da yarara bağlanacak yanı da yoktu. Hiçbir biyolojik avantaj sağlamayan bu durum, evrimin içerdiği dönüşümlerden herhangi birine katkı sağlayacak türden de değildi. Olup biten tüm kimyasal reaksiyonların düşen ısıyla birlikte azalmalarının ve limit bir sınırın altında artık efektif bir madde özümseme süreci gerçekleştiremeyecek kadar yavaşlamalarının kaçınılmaz ama o ölçüde de anlamsız sonucuydular. Bu durum 300 milyon yıl boyunca yeryüzünün bütün ana karalarındaki hayata damgasını vurup durdu. Hemen hemen her akşam en hareketsiz ve zahmetsiz günün sonunda bile az çok bitkin düşmemizin, yorgunluk hissetmemizin bildiklerimizin ötesinde bir nedeni olabilir mi diye hiç düşündünüz mü? Fizyologların bugüne kadar bütün çabalarına ve yoğun araştırmalarına rağmen akşamları niçin ille de uykuya daldığımızı açıklayacak akla yatkın, inandırıcı bir neden bulamadıklarını biliyor muydunuz? Deniz canlılarının uykuya hiç mi hiç ihtiyaç duymamaları da kafanızda bir soru işareti yaratmadı mı şimdiye kadar? Biz insanlar bütün öteki kara canlılarıyla birlikte hemen her gece uykuya dalıp kendimizden geçiyorsak bunun taşıdığımız genlerin milyonlarca yıl önce dinozorların geceyi geçirmek için başvurdukları o oldukça tuhaf çareye dönük bir anımsama olmadığını nereden bilebiliriz? malum 300 milyon yıllık bir alışkanlıktan kolay kolay kurtulunmaz. İşte kara canlıları o günden bugüne uzana gelen 300 milyon yıllık zaman süresinin sözcüğün gerçek anlamıyla sadece yarısını algılamışlardı. 150 milyon yılı yerlerinden bile kımıldamadan, yarı baygın, bildiğimiz uykuda geçirdiler. Onlara bir zarar dokunmadı bunun. Bu uykunun sonuçları alabildiğini olumsuz ve farklı olsaydı, evrimde bu tuhaf ritmi, bir hareketsizleşme, bir canlanma arasındaki bu gelgiti uzun süre tahammül edemezdi herhalde. Evet, soğuktan katılaşan bütün hayvanlar Diollo'nun dışına düşüyor. Hem avcı hem av aynı çaresizliği paylaştıklarından sonuçta kimseye bir zararı dokunmuyordu bu durumun. Ta ki uzun uzun bir zaman süresi ardından ansızın mutasyonların, rastlantılar zincirinin kendilerine adeta devrimci bir özellik hediye ettikleri yepyeni bir canlı türünün ilk temsilcilerinin tarih sahnesinde boy göstermesine kadar. Gene ne olmuşsa olmuş belli bir organizmadaki enzimler, kimyasal süreçler arasındaki kısa devreler, organizmanın aldığı enerji verici besinleri alışıldık ve gerekli olan süreden çok daha önce, beklenenden çok daha çabuk parçalayıp ayrıştırınca az bir sürede ortaya gereğinden fazla enerji çıkmıştı. Söz konusu omurgalının hareket ederek harcayamayacağı kadar fazla olan bu enerjinin ısısını vücudunda depolamasından başka çare gözükmüyordu ortada. Ve evrim tarihinde bir omurgalı ilk kez kendi vücut ısısına sahip olma şansını elde etmek üzereydi. Bu örnekte bir kez daha, evrimin buluşlar yapabilmek için muhtaç olduğu malzemenin hazırlayıcısı mutasyonların herhangi bir amaca yönelik olmama özelliğini buluyoruz. Alınan besinin belli bir süre içinde gereğinden fazla yakılması gibi bir aksaklığın, istikrarsız bir durumun hazırlayıcısı olma olasılığı da vardır. İlk bakışta besinin çok hızlı yakılmasına, yani dezavantajlara sebep olmuş olumsuz bir mutasyonla organizmanın varlığını sürdürebilme şansını kötü yönde etkileyecek bir gelişmeyle karşı karşıya bulunduğumuzu rahatlıkla ileri sürebiliriz. Ancak doğa tarihinin gelişmesi boyunca bu türden olumsuz mutasyonların daha önceleri de sık sık ortaya çıktıklarını ama evrimin ayıklama faaliyetlerini içeren süreçlerin bu işe yaramaz mutasyonları eninde sonunda gelişmenin yolundan temizlediğini biliyoruz. Bir an için burada söz konusu olan mutasyonun olası sonuçlarını tasarlamaya çalışırsak, aklımıza ilk gelecek şey mutasyona maruz kalmış organizmaların bu hızlı ve gereğinden çabuk besin yakma aksaklığının mantıksal sonucu olarak alabildiğine dezavantajlı duruma düşmüş olduklarıdır. Gezegen üzerindeki öteki rakiplerinden çok daha fazla besin bulma zorunluluğu olarak onlara yansıyacak böyle bir arıza bu türlerin yeni kuşaklar üretip onları besleme koşullarını yerine getirmekte iyice zorlanmalarına birkaç kuşak sonra da soyunun sopunun tükenmesine yol açacaktır. Ne var ki bir mutasyonun bir bireyine olumlu mu yoksa olumsuz mu yansıdığını, bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı sayılması gerektiğine karar verecek merci çevredir. Söz konusu olayda ilk bakışta saçma ve amaçsız görünen bu aşırı yakma olayı, dinozorların ve öteki birçok sürüngenin yaşadığı bölgelerde sansasyonel bir avantajı da beraberinde getirmiş olmalı. Organizmayı evrimin önemli bir kesitinde, gece soğuğunda hareketsizliğe mahkum etmiş olan faktör, en azından belli bir omurgalı için artık geçerliliğini yitirmiş sayılırdı. Bunun ne anlama gelebileceğini düşünmek pek zor olmamalı. Birçoğumuz bir anda zamanın akışının durduğu, çevremizdeki bütün nesnelerin, İnsanlar da dahil olmak üzere oldukları yerde donup kaldıkları bir durumu hayalimize sık sık canlandırmaya çalışmışızdır. Dünyada bütün hayat durmuş, kımıldayabilecek her şey taş kesilmişken bir tek biz hareket edebilmekte, olup biteni algılayabilmekteyiz. Çevremizdeki her şey hayvanlar tıpkı ansızın doğmuş bir film karesi gibi karşımızda öylece resimleşip kalmışlardır. Lanet bir uyku gafil avlamıştır onları. Savunmasız ne olup bittiğini kavrayamayacak durumda bizim insafımıza terk edilmişlerdir. Bugüne kadar böyle bir fantezinin çekiciliğine kendinizi bir kez olsun kaptırmadığınızda genlerinizde bir sorun var demektir. Çünkü bu türden fantezilerin bilinçaltımızın derinliklerine hangi inatla yerleşmiş olduklarını anlayabilmek için dondurulmuş görüntülerin ya da ansızın bastıran uzun uykuların birer leitmotiv gibi masallarda ve mitolojilerde hangi sıklıkla ortaya çıktıklarına bakmak yetecektir. Uyuyan güzel 13. perinin lanetine uğrayınca kuşlardan ahçı yamaklarına, kraldan kraliçeye kadar bütün bir saray o anda en son hareketlerin kalıbı içinde donup kalır. Yeryüzü tarihinin ilk sıcakkanlıları bu musallı durumun bir benzerini somut olarak tanıklık etmiş ilk omurgalılar olma ayrıcalığına sahiptirler. Ve bu ilk sıcakkanlı hayvan bugünkü bulgulara göre fare benzeri minicik bir kemirgendi. Berlinli paleontoloji uzmanı Walter Kühne, 60'lı yılların ortasında bu hayvanın ufaklığından ötürü dinozor kalıntıları arasında gözden kaçmış olduğunu düşündüğü diş fosillerini Suriye'de tam bir peygamber sabrıyla elediği tonlarca kumun içinden bulup gün ışığını çıkarmayı başardı. Mutasyon sonucu ortaya çıkan ve madde özümseme süreçlerini etkileyen bir kaza ile birlikte bu küçük kemirgenin önünde yepyeni bir dünyanın kapıları aralanmıştı. Gecenin, çevrenin soğuğundan etkilenmeyen vücut ısıları o zamana kadar bir anlamda canlıları kapalı kalmış bir aleme adım atmalarına imkan sağlamıştı. Burada kimimizin aklına haklı olarak şöyle bir soru takılabilir. Bilim adamları nasıl oluyor da ahı gitmiş vahı kalmış milimetrik kalıntılardan ya da herhangi fosillerden söz konusu hayvanın sıcakkanlı olduğu sonucunu çıkartabiliyor? Bu sorunun yanıtı alabildiğine basittir. Kalıntılar genelde bir postun varlığını işaret ettikleri anda o hayvan sıcakkanlı demektir. Çünkü post gerçekte vücudu ısıtmaz. Isısı olan vücudun bu ısısını tutar. Tıpkı günlük hayatımızın vazgeçilmez ısı tutucusu termos şişeleri gibi. Bir başka belirti de sıcakkanlı hayvanların damaklarının soğukkanlılarınkine göre daha sert, daha doğrusu kemikleşmiş olmasıdır. Sıcakkanlı hayvanın madde özümseme, besin değerlendirme süreçlerinin çok hızlı yol aldığını söylemiştik. Bu da o canlının oksijene olan ihtiyacının iyice artması anlamına gelir. Bu durumda kıkırdak değil de kemik bir damak, ağız yoluyla solunum yolunu birbirinden tam bir kesinlikle ayırıp bu yoğun oksijen trafiğine beslenme sırasında bile imkan sağlar. Bu ilk bilgiyi sunduktan sonra yeniden kaldığımız yere dönelim. Vücut ısısını sabit tutarak çevredeki ısı düşmelerinden etkilenmeyen bu ilk omurgalı gece karanlığında arasa da kendine bir rakip bulamazdı. Milyonlarca yıl yeryüzünün belli bölgelerinin tek egemeni olmuş o dev dinozorların, gece soğuğunda kas katı kesilmiş vücutlarının muazzam karaltısı, kimi korkutursa korkutsun, evrimin bu yeni misafirine vız geliyordu. Küçük kemirgen devin bacakları arasında fütursuzca cirit atabiliyordu. Bu sıcakkanlı kemirgenlerin yeryüzünde ortaya çıkmalarından kısa bir süre sonra dinozorların bir daha geri dönmemek üzere evrim tarihinin derinliklerindeki efsanevi yerlerini almaya başladıklarını biliyoruz. Gerçekten bir meteor bombardımanı ardından bastıran uzun bir buzul çağı mı yok etmişti onları, yoksa bu küçük kemirgenlerin bu gelişmede aktif bir payları mı vardı, bunu kesinlikle bilemiyoruz. Ama geceleyin çevreyi kolaçan etmeye çıkan bu kemirgen sürelerinin dev sürüngenlerin yumurtalarını kolay ve tehlikesizce ulaşılabilir bir besin kaynağı olarak keşfetmiş olduklarından da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Onları o koşullar altında bu ziyafetten alıkoyabilecek hiçbir güç yoktu ortada. Her yumurtaları delik deşik edilen dinozorlar tam bir çaresizlik içindeydiler. Bu sıcakkanlı kemirgenlerin evrim sahnesinde görünmeleriyle dinozorların bu sahneden apar topar çekilmeleri arasında böylesine doğrudan bir bağ kurmak tartışılır bir tutum olsa bile, evrimdeki bu yeni kavram sıcakkanlılık dediğimiz bu yeni gelişme, o hantal salt büyüklüğün hiç tartışmasız bir egemenlik belirtisi ve nedeni olma özelliğinin sonuna da işaret eder gibidir. Sıcakkanlılık kavramını bütün çağrışımlarıyla anlamaya ve kuşatmaya çalışırken bu terimin gerçek durumu yansıtmakta biraz yaya kaldığını söyleyebiliriz. Evrimin bu yönde attığı adımın boyutlarını tasarlayabilmek ve kavrayabilmek için terimi biraz daha açmak gerekmektedir. Bir kere sıcak, görece bir durumu belirten sıfattır. Buza göre bir dinozorun vücut ısısı her zaman sıcaktır. En azından buzdan daha sıcaktır. Bilim dilinde burada söz konusu olan kemirgenlerin durumunu yansıtabilecek kavram homoitermdir. Yani ısısı sabit kalma özelliğine sahip canlıları tamamlayıcı bir terim. Kuşkusuz evrim bu buluşunu bir anda bütün canlılara yayamazdı. Canlılar bedenleri az çok kalıcı bir ısıyı üretip koruyabilecek hale gelene kadar milyonlarca yıl ısı yükselişlerine ve düşüşlerine göğüs germek zorunda kalmış olmalılar. Bugün bile hala kimi ilkel memeliler, örneğin bilimsel adı Marsupilia ve Didelphia olan Avustralya'nın keseli hayvancıkları, soğukkanlılıktan sıcakkanlılığa geçiş aşamasının belirtilerini taşımakta, beden ısıları her iki evreye özgü dalgalanmalar göstermektedir. Vücudun bizzat kendi mekanizmalarıyla ürettiği bir ısının, sabit bir istikrar düzeyinin korunması. İşin can alıcı noktası buydu. Görece yüksek ve sabit bir ısı belli bir enerji gereksinmesi anlamına gelmekteydi. Ama artık atmosferde bol bol bulunan oksijen bu enerji gereksinimini karşılamaya yetecek düzeydeydi. 300 milyon yıl sonra hayat sabit bir vücut ısısına kavuşmakla ilk kez bir doğal çevrenin ısı koşullarını edilgen bir biçimde boyun eğme zorunluluğundan da kurtulmuş oluyordu. Organizmanın kazandığı bu yeni yeteneğin önemi ilk anda aklımıza gelebileceğinden çok daha büyüktü. Bu yeni yetenek sadece gecenin kapılarını aralamakla kalmamış, getirdiği bağımsızlık ve özgürlükle yepyeni olanakların da önünü açmıştır. Gerçekten de sıcakkanlılaşmanın tarihi, evrimin defterine bir bağımsızlaşma, kendi başına buyruklaşma serüveninin ilk öykülerinin yazılmasına da yol açmıştır. Hayat oldum olası boyun eğdiği doğal çevrenin, kendini içinde bulduğu ortamın koşullarını bir anlamda baş kaldırmış, bu çevre ile kendisi arasını ilk kez belli bir uzaklık yerleştirmeye başlamış, öteki deyişle çevrenin boyunduruğundan kurtulmaya giden ilk adımını atmıştır. O andan itibaren doğal çevrede ortaya çıkan değişmelerin ve başkalaşmaların hepsine eli kolu bağlı boyun eğmemeye kararlı olduğunun da işaretini vermektedir sanki. Sabit sayılabilecek bir vücut ısısına kavuşup onu koruyabilecek hale gelmenin, evrim tarihinde büyük bir devrimin ortaya çıkışı anlamına geldiği yavaş yavaş kavranıyor olmalı. Gelişmenin kimi basamaklarında tekrarlanan eğilimlerin varlığından fırsat buldukça söz etmiştik. Böyle tekrarlarda eğilimlerin ilkece yeniden ortaya çıkmalarının yanı sıra, bu eğilimlerin peşi sıra yepyeni, beklenmedik, öngörülmesi olanaksız olgu ve olaylar da sahneye çıkıyordu. Üstelik olup bitenin daha önceki herhangi bir gelişme basamağında kendini belli etmiş bir eğilimin, evrime yön verici bir ilkenin değişik olaylara bağlı olarak bir kez daha karşımıza çıkması olarak mı, yoksa yepyeni bir yönlendirici ilkeyle karşılaşma olarak mı anlaşılması gerektiği konusunda karar vermek pek kolay olmamaktaydı. Bu eğilimlerden biri de bir araya gelme, birleşme dolayısıyla çoğalma eğilimiydi. Bir bakıma gelişmenin ilkesi dediğimiz bu eğilim, gelişmenin ulaşmış olduğu belli bir basamakta hazır bulduğu temel yapısal birimleri bir araya getirme ve bunlardan gene bir sonraki basamağın yapı taşlarını oluşturacak birimleri kurma özelliğiyle belli olmuştu. Söz gelimi, hidrojen atomlarının çekirdek füzyonu sayesinde birleşip yıldızları oluşturmaları sırasında ortaya çıkan elementer birimler, aralarında kimyasal bileşimler kurarak o zamana kadar var olmamış yeni maddelerin oluşumuna yol açmışlardı. Uzmanlaşmış çekirdeksiz hücreleri organ gibi kullanmak üzere onları bedenlerine katan gelişmiş tek hücreliler giderek bir araya gelip çok hücreli, işlev faaliyetleri üst düzeylerde organize olmuş canlıları, başka değişik organizmaları ortaya koymuşlardı. Hidrojen atomundan başlayarak biz insanların organizmalarını dolayısıyla beynimizin gelişmesine kadar arada hiçbir boşluk bırakmadan halka halka eklere gelmiş ilişkilerin kurduğu gelişme zinciri, doğa tarihinin sözüne ettiğimiz bir araya gelme, birleşme ve çoğalma kavramlarıyla tanımladığımız eğiliminin başka deyişle ilkesinin bir dışa vurumu olarak da okunabilir. Gelişmeyi içinden çıkardığımız ilke ya da eğilimlere bakarak okuma yöntemimize yöneltilecek itirazlardan biri, herhangi gelişigüzel ilişkiler içinde bu türden ilkelerin bulunabileceği, onları saptamakla gelişmeyi açıklayamayacağımız biçiminde olabilir. Gerçekten de atomların birleşip elementleri ve molekülleri oluşturmaları nasıl olağansa, tek tek hücrelerin birleşerek çok hücreli organizmaları kurmaları da öylesine olağandır. Buna ayrıca belli ilkelere bağlama gayretinin bir anlamı yoktur denebilir. Ancak her şeyi bir olağanlık perspektifinden algılamamızın, temel bir takım ilkelerin varlığını yatsımamızın olanaksızlığının altını çizerek bu karşı çıkışa yanıt verebiliriz. Öte yandan, evrimde belli ilkelerin varlığına işaret etmekle ona bağlı olayları ve bu ilkeleri açıklamış olmadığımızı, sadece gelişmenin belli aksiyomlarını saptamakla yetindiğimizi söyleyebiliriz. Tıpkı doğa yasalarının, fizik yasalarının nedenini, niçinini açıklayamadığımız gibi bu ilkelerin de sebeplerine el atmamız olanaksızdır. Betimleyici bir yöntemle onların varlığına değinmek ve yol açtıkları olayların sonuçlarını değerlendirmek yapabileceğimiz tek şeydir. Gelişmenin tarihine baktığımızda bir araya gelme, birleşme eğiliminin biricik eğilim olmadığını görüyoruz. Sıcakkanlılığın evrimce keşfedilip uygulanmaya koyulmasıyla birlikte evrimde bir başka ilke ya da eğilim de bir kez daha sahneye çıkmaktadır. Bağımsızlaşma, bireyleşme, kendi ile dış ya da ötekiler arasına mesafe koyma, doğal ortam ve çevre ile özne arasına sınır çekme eğilimidir bu. Bu eğilimi en genel ortaya çıkış biçimiyle başlangıcın organik olmayan gelişme aşamalarında da bulmuştuk. O en baştaki homojen yapılı hidrojen bulutunun çekim yasaları uyarınca sıvılaşıp yoğunlaştıktan sonra kendi ile çevresi arasına belli sınırlar koyup bağımsız hareket edebilen sonsuz sayıda gök cismini oluşturması, bunların her birinin birer güneş sistemi ya da gezegen olarak kendi tarihlerini çizmek üzere yollarında yürümeleri ya da gene birinci kitabımızın başlarında ele aldığımız ilkel dünyanın o günkü koşullarında urey efektinin etkisiyle belli başlı birkaç kimyasal bileşimin zenginleşip geri kalan milyonlarca molekülün arasından öne çıkmaları, o korkunç kaosun girdabına kendilerini kaptırmadan, gelişmenin daha sonraki aşamalarında ortaya çıkacak ilk canlı yapıları doğuracak şekilde olgunlaşmaları, bütün bunlar sözünü ettiğimiz doğal çevre ile kendi arasına uzaklık yerleştirme, öteki ile kendi arasındaki sınırlarını oluşturma ilkesinin dışa vurumuna birer örnektirler. İlk, tek hücrenin doğuşu ve ortaya çıkışıyla söz konusu bağımsızlaşma ilkesi de iyice netleşmektedir. Gerçekten de bir dış darla kaplı plazma ve onun içerdiği öğelerden oluşmuş bir nesne olan hücre, aslında doğal çevreden kendini yalıtıp bağımsızlaştırma, bireysel bir varlığa doğru adım atma eğiliminin net bir biçimde maddileşmesidir bile diyebiliriz. DNA protein aygıtının yarı geçirgen bir zarla kaplanması yalnızca görece yalıtılmış, kapalı, kendi sınırlarını çizebilmiş sistemlerin yaşayabilme yeteneği taşıdıkları yolundaki yatsınmaz olguyu belgelemektedir. Düzenli bir madde alışverişinin ve madde özümlemenin, bu süreçleri oluşturan parçasal süreçlerin tümünün dış çevrede sürüp giden kimyasal süreçlerden görece yalıtılması ve onlara kapanmasıyla mümkün olabileceğini açıklamak bile gereksiz olmalı. Demek ki hayat, daha ortaya çıktığı andan başlayarak kendisiyle arasına mesafe koymak zorunda kaldığı çevre karşısında kendini dayatabilmek ve ayakta kalabilmek için çevre ile belli bir gerilim ilişkisine girmeden edememiştir. İlkece kaçınılmaz gibi görünen bu gerilimli ilişki, çevreden ayrılma ve kendi içine kapanma zorunluluğu, yepyeni bağlantıların da kurulmasına yol açmış, yola devam etmek için kaçınılmaz olan bu ilişkileri ayıklayıp seçmeyi becerebilen organizma teknikleri de bu süreçlerle birlikte gelişmiş. Bir yandan çevreden bağımsızlaşıp kendini yalıtan organizma, ne bu binbir zahmetle ulaştığı bağımsızlık düzeyini ne de ulaştığı nispi özgürlüğü kurmak zorunda olduğu yeni ilişkiler yüzünden terk etmek mecburiyetinde kalmaksızın yeni gelişme adımları atabilmiştir. Organizmanın yeni yeni kurmak zorunda kaldığı ilişkilerden kaynaklanan zorunluluklar yüzünden elde ettiği bağımsızlığını sınırlamak zorunda kalmadan dış ile kendi arasındaki bağları kurmasına yardımcı olan mekanizma duyum organları olarak tanımlanır.